أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Kur'an'ı anlama usulü derslerimizin bir başka konusuyla devam edeceğiz. Konumuz Kur'an kavramı. Kur'an ne demek? Anlamı nedir? Ve Kur'an'ı anlama usulünde Kur'an kavramının yeri nedir? Onu inşallah anlamaya çalışacağız. Mesela Allah-u Teala Taha suresinin 113. ayetinde diyor ki وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. İşte böyle, yani onu Arapça Kur'anlar halinde indirdik. Neden Kur'anlar halinde dedik? Zaten Kur'an'ın Arap dilini bilenler için hal olduğu çok açıktır. Kur'anlar kelimesi neden söyledi? Kur'an kelimesi kara'a ya da işte el-kar veya el-kur kökünden gelen fiil mazide kara olan, oradan türemiş olan bir kelimedir. Şimdi mastar manasına da gelir, isim manasına da gelir. Ne demek el-kar'u ya da kara'a? Bir araya getirmek ve toplamak ve bir araya getirmek. Yani şöyle topluyorsunuz ve bir araya getirip birbiriyle birleştiriyorsunuz. Yani siz bunu şöyle düşünün. Mesela bir yemek yapacaksınız. Yemek için gerekli malzemeler, işte yağdır, tuzdur, soğandır, ettir ve diğer malzemelerdir. Hepsini bir kere topluyorsunuz. Sonra da onları birleştiriyorsunuz. Birleştirdiğiniz zaman o bir küme oluşturur. O kümeyi oluşturmazsanız yemek yapamazsınız. İşte Kur'an-ı Kerim kara kelimesi de öyle. Birleştir, yani diyor ki Allah-u Teala Arapça Kur'anlar. Niye çoğul anlamı verdik? Çünkü Kur'an kelimesinin çoğulu yoktur. Bir kelimenin kalıbında çoğul yoksa Arap dilinde çoğul anlamında da kullanılır. Burada çoğul anlamında kullanmamızın sebebi de faraknahudan. Yani böyle bölüm bölüm ayırdık anlamından ortaya çıkıyor. Yani onu Kur'anlar halinde bölüm bölüm ayırdık. Arapça Kur'anlar halinde bölüm bölüm ayırdık. Neden böyle dediğimiz zaten biraz sonra diğer konular şeyde de çıkacak. Ve sarrafna fihi minel va'id. Orada tehditleri değişik şekillerde açıkladık. Değişik şekillerde anlattık. Leallehum yettekun. Belki onlar yanlışlardan sakınırlar. Ev yuhdisu lehum zikra, ya da onlar için bir zikir, bir doğru bilgi ortaya çıkarır. Hem yanlışlardan sakınırlar, hem doğru bilgi ortaya çıkardığı için bunu başka insanlara da anlatırlar ve herkes de doğruları görür. Şimdi biz burada, yani Kur'an-ı Kerim'in gerçekten öyle bir özelliği var ki, siz onu, yani çok önemli kelimelerin kök anlamlarını da Kur'an'dan buluyorsunuz. Az önce konuşurken kara kelimesinin kur kelimesinden geldiğini söyledim ama bunu anlatmadan önce şu devam eden ayeti de anlatayım. Yani az önce bir yemek için malzemelerin toplanması meselesi gibi düşünürseniz فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Gerçek melik, yani bütün güçleri gerçek anlamında kelimenin kendi elinde olan Allah çok yücedir. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ. O Kur'an'la hüküm verme konusunda acele etme. Neden hüküm verme dedik? O da biraz sonra okuduğumuz diğer ayetlerden net bir şekilde anlaşılacak. مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ. Sana vahyi tamamlanmadan önce hüküm verme konusunda acele etme. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. De ki ya Rabbi, benim bilgimi artır. Bilgimi artır. Şimdi burada vahyi tamamlanmadan sonra önce, şimdi bakın, Kur'an derken bizim gelenekte Kur'an dedik mi şu kitabın tamamı anlaşılır. Peki vahyi tamamlanmadan önce dersek Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de inmeye başlamış. En son ayet inmeden önce bu Kur'an'la hüküm verme konusunda acele etme, ayetleri tebliğ etme, insanlara bu konuda hüküm verme demiş olur. Ki böyle bir şey mümkün değil tabii. Şimdi burada böyle bir şey mümkün olmadı, olmayınca başka şeyler uyduruluyor. Efendim diyorlar ki işte Cebrail aleyhisselam vahiy getirdiği zaman o söyleyince Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem unutmamak için ağzını kıpırdatıyordu. Şimdi lütfen ben burada konuşurken benden duyduğunuz kelimeleri unutmamak için kendi kendinize tekrarlarsanız, yanınızda da birisi olursa ne yapıyorsun? İşte hocanın konuştuğu şeyleri unutmamak için tekrarlıyorum derse nedir adam? Ya sen kafayı mı yedin der değil mi? Ya böyle bir şey olur mu? Ya bir dinle. O konuşurken sen de ağzını çalıştırıp ezberleyeceğim derken onun söylediklerinin hemen hemen tamamını kaçırırsın. Dikkatle dinlemek lazım. Yani çok dikkatli bir şekilde dinleme. Zaten bir emir de var. Ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û lehû diyor. Kur'an okunduğu zaman okuma da yani ilgili ayetler peş peşe getirildiği zaman onu dikkatle dinleyin ki bağlantıları kolay kurasınız. O bağlantılarla ilgili şeyi de göreceğiz. Ama geleneksel yapıda bunun oluşmasının sebebi şu. Geleneksel yapıda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyin nasıl geldiği konusu maalesef bilinmez ve bunu anlatan ayetleri anlamak da imkansızdır. Öyle yanlış manalar verirler ki Arap diline %100 ters anlamlar verirler ki yani insanlar Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamaz.
Zaten gelenek açısından da çelişkili bir durum var. Çünkü bizim geleneğe göre Kur'an-ı Kerim bazen Muhammed Aleyhisselam'a rüyada geliyor. Rüya şey vahiy çeşitlerinden bazısı o. Bazen Cibril asli suretiyle geliyor, bazen insan suretiyle geliyor, bazen şöyle böyle. E bu rüyadayken ağzını kıpırdatma olayı nasıl olacak o zaman?
Hayır zaten hiç bunlara gerek yok. Allahü Teala vahyi yani gönderdiği meleğin nasıl vahide bulunduğunu çok net bir şekilde bize anlatıyor tabii, zaten. Tabii, evet, tabii. Cin suresinde tabii, eğer evet, açıksa tabii, orayı tabii, bir oku. Tabii.
Cin suresindeki o ifadeler Kur'an-ı Kerim'in insanlığa ulaştırılmasının Muhammed Aleyhisselam'ın ezber gücüne emanet edilen bir şey olmadığını gösteriyor. Asla. Yani bir insanın ezber gücüne emanet edilecek bir şey değil.
Tabii.
Burada 72. surenin 26. ayeti Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Yani o gaybı bilen sadece Allah'tır.
Bütün gaybları evet. Bilen Allah'tır.
Ve o gaybı hiç kimseye de izhar etmez, açmaz. İlla ancak şu hariç, menir tadamir rasulin, yani elçi olarak seçtiği kişi hariç. Fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada, onun da önüne arkasına gözetleyiciler salar. Yani koruma orduları salar.
Yani Cebrail aleyhisselam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına hiçbir zaman tek başına gelmiyor.
Evet.
Çünkü Allahü Teala bunun kuralını burada ne yapıyor? Orada önünden ve arkasından tüm çevresini kuşatacak meleklerle geliyor. Niye? Çünkü Allahü Teala çünkü iblise ne yapmıştır? Doğru yolun üstünde oturma ruhsatı vermiştir. İblis oraya girip de Allah'ın nebisini rahatsız etmesin diye Cenab-ı Hak ne yapıyor? Etrafta tam bir koruma duvarı oluşturuyor ve Allah'ın nebisi de orada son derece rahat, son derece huzur içerisinde oluyor. İşte o zaman devam et ayetlere.
Hatta hocam sadece o da değil, standart bir protokol uygulanıyor. O protokolü yaşayan Nebi her zaman diyor ki ya bu risaletle ilgili vahiy şu an yaşadığım diyor.
Tabii o ortam, evet, ortam oluştuğu, evet, zaman bana vahiy geldi, onu, evet, çok iyi biliyor, evet, yani. Evet. Çok iyi biliyor. Evet. Var bu konuda herhangi bir problem yok ki. Evet. Evet.
لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ Ki o Resul şunu bilsin diye yapılıyor. İşte biraz önce söylediğim şey. Bu gelenlerin tamamı, bütün bu protokol Allah'ın emirlerini, risaletini tebliğ ediyorlar. Yani bu risaletle ilgili vahidir. Kayda geçirilmesi gereken, insanlara tebliğ edilmesi gereken, başta ben olmak üzere herkesi bağlayan risaletle ilgili vahidir. Şek, şüphe olmayan bir durumdur bu yaşadığım diyor.
Heh, bunu kesin olarak bilecek. Yani şimdi Cebrail aleyhisselam geliyor, tamam. Bir de koruma şey çemberi oluşturuyor. Dolayısıyla herkesten önce Resul ne yapar? Bu Allah'tan bana gelen vahiydir. O konuda en küçük şüphesi olmaz. Çünkü ilk önce onun inanması gerekir. Evet. Evet.
Ve ehata bimâ ledeyhim ve onların getirdiği her şeyi ihata eder. Yani hiçbir şey dışarıda kalmaksızın, en ufak bir ayrıntıyı kaçırmaksızın, tek bir kelime, tek bir harf, hareke neyse ney, onların elinde ne varsa, getirdikleri ne varsa onu ihata eder. Ve ahsa külle şeyin adede ve ister sayısal olarak, ister içerik olarak tamamını da ezberlemiş ve gönlüne, aklına nakşetmiş şekilde oradan ayrılıyor.
İyice her şeyi tek tek kavramış oluyor. Yani şimdi tekrar edelim. Bu ayetler, yani burada yanlışları anlatmaya gerek yok. Biz doğruları anlatmakla şey yapalım, yanlışla vakit geçirmeyelim. Bu ayetler Allah-u Teala'nın nebilerine nasıl vahyettiğini açık bir şekilde gösteriyor. Önce çevrelerinde büyük bir koruma duvarı oluşturuluyor. Ondan sonra ve ona çok emin oluyorlar ki şimdi bana vahiy geliyor. Çok emin oluyorlar. Ve Cebrail aleyhisselam da nebimize ve bütün nebilere yani geldiği zaman o ayetleri anlattığı zaman bu koruma duvarı, bu ortamın oluşmasının sebebi zaten bütün dikkatleriyle gelen ayetlere yönelmesini sağlıyor. Ve tek tek kavruyor, kafasına iyice yerleştiriyor. Ve böylece en küçük bir kelime hatası, bir harf hatası, bir hareke hatası da söz konusu olmadan çok iyi bir şekilde kavruyor. Peki şimdi bakın burada bu ayetler eğer okunsa herhangi bir kişi kalkıp da diyebilir mi ki vahiy geldiği zaman işte vahyi tamamla Kur'an, bak Kur'an diyor Allah-u Teala, Kur'an'ı vahyettiğim zaman diyor. Kur'an yani ayetler kümesi. O kümesi vahyettiği zamanla ilgili değil bu. Şimdi o küme tamamlanıncaya kadar. Şimdi mesela bir et yemeği pişirelim dersiniz. Bütün malzemeler tamamlanmadan o yemek pişirilmeye başlanır mı? Evet. İşte bütün malzemeler tamamlandıktan sonra, onun için Allah-u Teala burada diyor ki, Kur'an'la hüküm verme konusunda acele etme. Şeyi tamamlansın. Yani hükmü tamamlanması için acele etme diyor. Peki acele etme ne demek? Bekle demektir değil mi? Bekle demektir. Peki Allah-u Teala bunu bekle ifadesini bir yerde bize söylüyor mu? Ne dedi? Şey ne diyor mesela? İsra suresinde ne diyor Allah orada? Ve Kur'anen faraknahu litekra'ahu alennâsi alâ mukthin. Biz bunu, bu Kur'an tefrik ettik. Aynı ifade şeyde de işte bu Taha suresinin 113. ayetinde var. Yani inna enzelnâ Kur'anen arabiyyen neyse şimdi ondan ya ve Kur'anen faraknâ Kur'an bunu ayırdık. Sen beklenti üzerine bu insanlara bunu açıklayasın diye. İnsanlar bekliyorlar. Bir açıklama gelsin. Mesela şimdi şöyle bir örnek verelim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye gittiği zaman, yani hac yapmak için gitti, umre falan derler, o mümkün değil. Çünkü ayetlere baktığınız zaman hacdan başkası olma ihtimali yok. Hac için Mekke'ye gidiyordu. Hudeybiye'de önleri kesildi. Hac yapamadılar. O sıra Bakara suresinin 196. ayeti indi. O ayetin başında وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Allah için haccı ve umreyi tamamlayın emri indi. Ama eksik ne? Eksiğin ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Tamamlayın ama ne eksik? Ha, orada Mekke'ye sokulmadılar. Muhsar durumda oldular. Yani önleri kesildi. Orada فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي dediği için yani eğer engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurbanı gönderin. Elinizde varsa gönderirsiniz, yoksa göndermezsiniz. İşte Kurban Bayramı birinci gün geldiği zaman da tıraş olup ihramdan çıkarsınız diyor. Şimdi burada asıl mesele şu. Haccı ve umreyi tamamlayın. Eksik ne? Resulullah'ın veda haccı sırasında Bakara suresinin 158. ayeti iniyor. Orada Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Safa ile Merve Allah'a kulluğun simgelerindendir. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَيُعْتَمَرْ Bakın hac ve umre kelimeleri geçiyor. Kim bu beyte gelir hac eder. Beyt dendiği zaman Arafat'tan şeye kadar olan kısımdır. Sadece Kabe değil. Hac ve umre için bu beyti ziyaret ederse, yani hac için ziyaret eder, evi atemara ya da umre için ziyaret ederse, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ O şahsa günah yoktur. اَنْ يَدَّوْا بِهِمَا Safa ile Merve arasında sa'y etmesinde bir günah yoktur. Bu nereden? Bunu bütün Müslümanlar biliyor. Safa ile Merve tepelerinde birer tane put koymuşlar. Bu Mekkeliler oradan gidip geldikleri zaman Safa'da Safa tepesindeki puta, Merve'de Merve tepesindeki puta saygı gösteriyorlar. Müslümanlar da zannediyor ki bu Safa Merve arasında say bu putlardan dolayı yapılıyor. Allah-u Teala dedi ki hayır diyor. Ki zaten veda haccı olduğu için artık orada hiç put falan da kalmamış. Safa ile Merve Allah'ın yani Allah'a kulluk simgelerindendir. Allah'a ibadet simgelerindendir. Kim hac ve umre yaparsa, hac ya da umre yaparsa bu ikisi arasında sa'y etmesinde bir günah yoktur. Günah yoktur. Günah yoktur dediğiniz zaman yapsan da olur, yapmasan da olur şekli akla gelir. Ama burada asıl mesele bu Safa Merve arasında sa'yin eskiden zannedildiği gibi putlar için yapılmadığı, Allah rızası için yapılması gerektiği. Peki o zaman Kur'an-ı Kerim'de Safa ve Merve'nin birlikte geçtiği ikinci ayet hangisi? Affedersin, hac ve umrenin birlikte geçtiği ikinci ayet وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Demek ki haccın da eksiği, umrenin de eksiği Safa Merve arasında sa'y etmekmiş. O zaman bir buta tamamlayın emri ne yapar? Farzlık ifade eder artık. O zaman hac yapan da, umre yapan da Safa ile Merve arasında sa'y edecek. Bu sa'y farzdır. İşte onun için yani bu ayetlerde bu ortaya çıkıyor. Çünkü küme tamamlanmış oluyor. Yani bu kümenin tamamlanmasından önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir şey söylemiyor. Küme çünkü en az iki olur. En az iki olması da zaten yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak tarafından belirtilir. Buna mesani der Allah-u Teala. Biraz sonra onunla ilgili ayeti Fatih Hoca'dan dinleriz. İki şerlidir kümeler. 2, 4, 6, 8, 10 öyle gider. İkişerli kümeler. İşte burada ikili bir küme oluşuyor. Yani o birinci ayeti açıklayan ikinci ayet gelinceye kadar Resulullah hiçbir şey söylemiyor. Veda haccında nasıl ki o ayet iniyorsa hemen millete ilan ediyor. İs'av fe innallâhe ketebe aleykumus sa'ye diyor. Sa'y edin. Allah sa'yı size farz kıldı. O zamana kadar yoktu. Nereden çıktı? İşte وَلَا تَعَجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْطَ اِلَيْكَ وَحْيُهُ. Kur'an'la hükmetme konusu acele etme, vahyi tamamlanınca. Yani o küme burada tamamlandı Safa Merve ile ilgili ve hemen Resulullah söyledi. İşte Resulullah'ın bu sözü bu iki ayetin gereğidir ve onun adına hikmet denir. İşte kitabı açıklama, Kur'an'ı anlama usulünde bunlar son derece önemlidir.
Evet. Benzer bir şey hocam, tam bu anlattığınız konuyla alakalı Kıyamet suresinde var. Orada da aşağı yukarı Taha suresindeki ifadelerle benzer ifadeler. La tuharrik bihi lisanike li ta'cele bihi. Çünkü Taha da ve la ta'cel bil Kur'an demişti. Yani Kur'an hususunda aceleci olma. Yani eksik bir ayet varsa hüküm vermeye girme. Burada da dilini kıpırdatma li ta'cele bihi. Yani Kur'an hususunda yine hüküm verme hususunda. İnna aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı.
Burada istersen şunu da şey yapalım. Yani izleyicilerimiz tam kolay anlasın. Mesela bu Taha suresinin 114. ayetinde Kur'an'la acele etme. Şimdi Kur'an'la acele etme ne demek? Yani işte diyelim Safa Merve ile ilgili ayet inmeden önce bir hüküm verme. Yani hac ve umreyi tamamla. Eksik ne? Sen kendi kafana göre eksiği tamamlama.
Hocam tam bu söylediğinizle alakalı güzel bir şey var. Diyor ki وَاِذَا لَمْ تَئْتِهِمْ بِآيَتٍ قَالُوا لَوْلَجْتَبَيْتَهَا kul innema ettebi'u ma yuha ileyye min Rabbi. Bir konu var mesela, hüküm verecek, veremiyor. Diyorlar ki ya ne olacak, tamamla işte, bir şey söyle. Söyle.
Sen kendin söyle. Zaten ki, bir tane ayet var.
Muhammed Aleyhisselam tamam. Diyor ki, daha doğrusu Allah-u Teala böylesi bir konuda ona şunu söylemesini emrediyor. Kul innema ettebi'u ma yuha ileyye min Rabbi. Ben Rabbimin bana vahyettiği şeye tabi olmakla emrolundum. Ben buna uyarım. Yoksa eksik, hatta şeyde yine benzer Yunus suresinde ve izâ tütlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin, onlara ayetleri tilavet ediyor. Bir Kur'an oluşmuş. Bir konuyla ilgili sunum yapıyor. Kalellezine lâ yarcûne likâenâ, bir gün bizimle karşılaşacağını hesaba katmayanlar şöyle diyorlar. İ'ti bi Kur'anin gayri haza ev bettilhim. Yani bu kümeden çıkan sonuç bizi mutlu etmiyor. Başka bir Kur'an getir. Veyahut değiştir. Ayetlerini değiştir. O ayeti değil de şunu dikkate alalım. Devamı nasıl? Aynen biraz önceki gibi. Kul ma yekûnü li en übettilehu min tilkâi nefsi. De ki ben kendi kafama göre öyle bir takım şeyler katma çıkartma hakkına sahip değilim. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye min Rabbi. Ben sadece bana vahyolunan şeye tabi olurum.
Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tabi olması gereken tek şey Kur'an-ı Kerim'dir. Ve söylediği sözler de ilgili ayetlerden çıkan hükümler olmak zorundadır. O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözlerin doğru olup olmadığının tek kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İşte ravi şöyle yapmış, böyle yapmış, bu asla kabul edilemez. Mevcut sünnet anlayışı ya da mevcut hadis anlayışı Kur'an-ı Kerim'e tamamen zıttır.
Evet.
Evet, şimdi sen şeyi devam et.
Evet, Kıyamet suresinde bunu dedikten sonra devamı şöyle, İnna aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı. Şimdi bunu hiç şeye, riske girmeden tercüme edelim. Onun cem'i ve Kur'an'ı bizim üzerimizedir. Ne demek cem'i ve Kur'an'ı? Bunu Türkçe'de şey yapsak, tercüme etsek, toplanması bizim üzerimizde. Hayır, cem ayrı, Kur'an ayrı kelime kullanıyor. İşte biraz önce Cin suresinde okuduk. Ayetler geliyor bir şekilde. Allah katındaki sıralamasına göre geliyor. Bunlar toplanıyor. Hani hocam dersin başında dedi ya, dolapta, buzdolabında malzemeleri topluyorsun. Tamam, onu aldın, bunu aldın, malzeme var ama hangi yemeği yapacaksan onları, o topladığın malzemeler içerisinden onları bilinçli olarak içeriye alacaksın.
Yoksa aldığın zaman cem etmiş oluyorsun. Evet. Yemek yaptığın zaman da Kur'an'ı ortaya
çıkıyorsun. Kur'an oluşturuyorsun.
Kur'an'la ilgili şey oluşturuyorsun.
Ve Allah-u Teala işte hem Kur'an-ı Kerim'in Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirilmesi, korunması, bütün ayetlerin sıralanmasını üzerine alıyor. Hani bugün diyorlar ya işte efendim Musaf sıralaması öyle de olur, şöyle de olur. Acaba bu ayetlerin numaralandırılması daha başkaları mı yapmış? Bu numaralandırmadan emin miyiz? Allah-u Teala burada diyor ki inna aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı. Hepsini. Hatta bırakın teknik yönlerini sıralamayı, anlam ilişkilerini bile ben yaptım diyor. Kur'anehu anlam ilişkileri. Sen o anlam ilişkilerini de bozamazsın. Feiza kara'nahu fettebi Kur'an'a. İşte biz o anlam ilişkilerini tamamladığımızda, yani biraz önce vela ta'cel bil Kur'an'i min kable eyyukta ileke vahyu dedi. Yani o Kur'an'ın vahyedilmesi tamamlanmazdan önce vahiy şeye hüküm verme diyor. Burada da herhangi bir konuda anlam kümesi tamamlandığında, ki biz onu tamamladığımızda, fettebi Kur'an'a, o anlam kümesinin anlamı neyse, hüküm neyi ifade ediyorsa sen onu ona şey yap. Yoksa insanların biraz önce dediği gibi bu Kur'an bizim hoşumuza gitmedi, başka bir anlam kümesi oluşturalım. Hani bugün de yapıyorlar ya. Ya tamam, illa da o ayeti değil de şu bu konuyla ilgili şu ayet de var efendim. Onu şey yapsak ne olur gibisinden, hani bugün de herhangi bir konuda, ister faiz olsun, ister aile hukuku olsun, ister ceza hukuku olsun, neyse ney. Ne yapıyorlar? Ya kardeşim sen o ayeti okuyorsun ama Kur'an'da şununla ilgili de ayet var. Olur mu böyle bir
aslında
şey yani?
Aslında onu da yapmıyorlar. Kendilerine göre bir takım anlam kaymaları yaparak bunu alalım diyorlar. Evet.
Sünme inna aleyna beyane ve onu beyan etmek, onu ortaya çıkartmak, onun detayları bizim vazifemizdir. Yani zaten Hud suresinde biliyorsunuz biz her dersimizde okuyoruz. Rabbimiz anlam şeyi detaylandırmayı, açıklamayı da kendi üzerine almış oluyor.
Evet, istersen tekrarlayalım. Ne diyor Allah-u Teala? Hud suresinin ilk ayetlerinde kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani böyle açık net hükümler ifade ediyor ama bunun ayrıntıya ihtiyacı var. Thumme fussilet ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Açıklayan kim? Milledün hakimin habir. Hakim ve habir tarafından açıklanmış. O zaman beyanı bize aittir dendiği zaman ne oluyor? Açıklamayı biz yaparız diyor Allah-u Teala. Ama şimdi gelenekte Allah'ın dışında herkes Kur'an'ı açıkladığı için bu ilgili ayetlere doğru anlam vermeleri imkansızlaşıyor. Verirlerse bu kendilerini ifşa etmiş olur. Yaptıkları yanlışların ortaya çıkarılması olur. Onun için bu ayetlere çok yanlış anlamlar vermiş oluyorlar. Evet, peki neden Allah-u Teala kendi açıklıyor? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. O zaman açıklamayı Allah değil de başkası yapıyorsa, o başkası ilah oluyor. Onun için dikkat ediyorsanız, biz her dersimizde burada anlatıyor, örnekler veriyoruz. İşte şurada Kur'an kavramı ki, Müslümanlar için olmazsa olmaz bir kavram. Bu kavrama bile yanlış anlam verilmiş olması inanılmaz bir şey gerçekten. İşte demek ki bir dönem gelmiş, kendini ilah yapanlar yeni bir din oluşturmuşlar. Ve bu dine de İslam dini diyorlar. Bugün İslam alemi de onun için bataklıktan bir türlü çıkamıyor. Ama çıkmanın yolu da ortada, Allah'ın kitabına uymak. İşte biz onun için bu dersleri böyle yapıyoruz birkaç haftadır. Evet.
Bu illa ta'budu illallah meselesi, yani Kur'an'ı açıklamanın Allah tarafından yapılması ve bizim bunu buna inanmamız, böyle düşünmüyor olmamız imani itikadi bir konu. Neml suresinde ve en etlüvel Kur'an diyor ya. Ayetin başında inneme ümirtu ifadesi var. Ümirtu, yani ben, bana emredilen bu. Ney? Etlübel Kur'an. Kur'an'ı tilavet etmek. Ne demek tilavet etmek? İşte o anlam kümesini karşı tarafa sunmak. Herhangi bir konuyla alakalı Allah'ın oluşturduğu o anlam kümesini tespit etmek ve o tespit edilen ayetleri de o sıra belli bir mantık silsilesiyle karşı tarafa sunmak. Emredilen şey bu. Bu bir emir. Yoksa hani benim tarzım böyle, ben böyle anlıyorum şeklinde değil. Muhammed Aleyhisselam'ı da şey yapan, onu da sınırlandıran bir şey, Allah'ın emri oluyor bu.
Sen etlüveye mana verdin. İzleyiciler içerisinde tabii elbette sorgulayacaklardır. Etlüveyi böyle bir sıralama meselesi olarak anlattı. Yani işte şimdi hep yemek örneğini verdik. İlk önce şu pişer, arkasından bu pişer, arkasından bu, arkasından bu. En son şu. Yani şunlar şunlar konur denir. Yani yemek pişirmeyi bilen insanlar için, ama bir sıralama vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmada da bir sıralama var. O sıralamayı da Allahü Teala yapıyor ve arada da benzerlikler, ortak noktalar koyuyor. Böylece bir şey ortaya çıkıyor. Peki bu etlübenin Kur'an'dan bir delili var mı? Mesela hemen Şems suresine bakın.
Tabii,
Beşşemsi ve duhaha vel kameri
evet.
izâ telâha. Kamer onu tilavet ettiği zaman diye bir şey yapabiliriz. Ne demek? Yani ay, güneş batar, arkasından da ay batarsa yeni ay başlamış olur. Yani ay, güneşi takip ettiği vakit ne olmuş? Önemli bir şey, yeni bir ay. Evet, güneş batıp arkasından da ay battığı zaman artık bu ay bitmiş, yeni bir ay başlamıştır. O da takvim açısından son derece önemlidir. Yani orada da telaha kelimesini Allahü Teala kullanıyor. Yani tilavet kökünden türemiş olan bir fiili kullanıyor. Evet.
Evet, zaten hocam çok ilginçtir o tilavet. Kur'an-ı Kerim'de hep ayetlerin tilaveti diye geçer. Mesela bir ayetin tilaveti diye bir şey yoktur. Çünkü bir ayetin tilaveti düşünülemez. Ayetlerin tilaveti. Ne Kur'an-ı Kerim'de bütün kullanımlarda hep ayat şeklinde ayetlerin tilavetidir.
Peş peşe sıralanmış.
Evet, çünkü aynen öyle peş peşe gelmesi için bir tane olmaz. En az 3 tane olacak ki Kur'an olacak. Ve bu şekilde bunları şey yapacaksınız, karşı tarafa sunmuş olacaksınız. Şimdi hocam, bu Kur'an kelimesinin ayetler kümesi anlamına geldiğinin çok güzel bir başka örneği var Kur'an-ı Kerim'de. O da hepimizin bildiği, mesela Kadir suresini okuyoruz değil mi? İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve nasıl anlam veriyoruz? Biz Kur'an'ı, onu Kadir gecesinde indirdik. Peki öyle mi? Gerçekten Kur'an baştan sona Kadir gecesinde mi indirildi? Böyle bir şey var mı? Ama biz Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiğini biliyoruz. Doğru. İlk vahiy o zaman geliyor. Şehru Ramadan ellezî unzile fîhil Kur'an. Yani o Ramazan ayında, Ramazan ayının da Kadir gecesinde fî leyletin mübareketin o Duhan suresinde bütün bunları bir araya getirdiğimizde, anlam kümesini oluşturduğumuzda Kur'an-ı Kerim gerçekten ilk defa Muhammed Aleyhisselam'a Ramazan'da Kadir gecesinde işte o Hira mağarasında iniyor. Peki Kur'an'ın tamamı mı iniyor? Mesela Bakara suresinin 185. ayetinde Şehru Ramadan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayı. Peki Kur'an'ın tamamı indirildi mi o gün? 610 yılında Muhammed Aleyhisselam'a indirildi mi?
Sadece Besmele ile birlikte İkra suresinin 6 ayetinde.
Evet.
Yani Besmele'yi bir ayet saydığımız
Evet.
zaman,
Evet.
çünkü o ikili sistem
Evet.
olması gerekiyor, o Kur'an. Onlar indirilmiş, başkası değil. Ama o bir Kur'an'dır işte.
Kur'an. Evet. Aynen
Ne diyor?
öyle.
Bir kümedir.
Yani
Mesela o
o
kümede Allahü Teala birçok şeyi anlatıyor.
Evet.
Yani muhteşem bir, yani siz bu küme olarak düşündüğünüz
Evet.
zaman, işte orada Adem Aleyhisselam'a bütün bilgilerin yazılı olarak
Kalemle
öğretildiği
öğretildi.
anlatılıyor,
Evet.
kalemle. Ondan sonra insanların bir sosyal varlık oldukları anlatılıyor.
Kevni
Kevni
ayetlere vurgu
ayetler.
yapılıyor.
Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yaratan Rabbinin adıyla oku diyor orada Allahü Teala. Yani o da kıraat et diyor. Kıraat et de orada da şeyleri birleştirme var. Yani ilgili şeyleri birleştirip sonuca Muhammed Aleyhisselam neyi okuyacak orada? İlk inen ayet. Bir insanın dünyaya doğup da gözünü dünyaya açtığı zaman ilk okuduğu şey tabiattaki ayetlerdir. Muhammed Aleyhisselam'ın da şeyidir. İşte orada okuyacağı şey tabiat ayetleridir. Zaten orada anlatılanlar da onlar. Şimdi bize şöyle ezberlettiler. Cebrail Aleyhisselam oku demiş. O da ben okuma bilmem demiş. Yani şimdi mesela ben sana bunu şey yaptım. Hadi oku. Ben okuma bilmem. Ya Cebrail Aleyhisselam ona böyle bir kitap mı getirdi de oku dedi. Oku dediği şey tabiattır. Yani çünkü hepimizin, bütün insanlığın ilk önce okuyacağı şey o tabiattır. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunun delili de tabiattaki ayetlerdir. Allahü Teala Hadid suresinde bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama bu ilişkilerin hepsi kopmuş. Evet, devam
Evet.
et.
Yine mesela Kur'an kelimesinin anlam kümesi haline geldiği, yani çoğu zaman Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığında Kur'an'ın tamamının değil de herhangi bir konuyla alakalı ayet topluluğu anlamına geldiğinin delillerinden bir tanesi mesela Yusuf suresinde. Yusuf suresinin ilk ayeti şöyle: Elif lam ra tilke ayatul kitabil mübin. Bunlar o mübin olan, açık olan, açıklayıcı vasfına haiz olan o kitabın ayetleri. Bitti. Sonra ayet nasıl devam ediyor? İnna enzelnahu. Biz o kitabı, yani birinci ayette zikredilen o kitabı indirdik. Nasıl? Nasıl indirdi? Kur'anen Arabiyen. Halini ifade ediyor. Arapça Kur'anlar şeklinde. Bakın, Arapça kelimesi de çok önemli. Anlam kümelerinin oluşturulabilmesi için Arapçaya göre bir düzenleme yapıldığını ve bizim de onu takip etmemiz gerektiğini. Yani şöyle bir şey değil. Meali açalım, herhangi bir dile çevrilmiş meali açalım, oradan küme oluşturalım. Hayır. Allah anlam kümelerini Arap diline göre yapmış. Niye? لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Ne yapmamız için? İlişkileri kurabilmemiz için böyle düzenlemiş Allah-u Teala. Yani Arapça diline göre ayetleri anlam kümesi şeklinde düzenlemiş ve biz de bu ilişkileri göreceğiz ve o anlam kümelerini çıkartacağız. Peki devamı ne? Devamı da çok güzel bir örnek. Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel Kur'an. İşte sana bu Kur'an'ı vahyetmemizle biz sana bir kıssa anlatıyoruz ki bu ahsenul kasas. Peki hangi Kur'an bu? Hangi Kur'an? Şimdi biraz sonra İzkale Yusufu li ebihi diye başlayan ve surenin sonuna kadar devam eden Kur'an.
Bu aleyhisselam anlatan ayetler.
Ayetler. Bakın bu bir Kur'an işte. Allah Teala diyor ki bu Kur'an'ı sana vahyetmekle işte sana güzel bir kıssa vahyetmiş oluyoruz, anlatmış oluyoruz. Hangi Kur'an bu? Kur'an'ın tamamı mı Yusuf hayatından bahsediyor? Hayır. Sadece işte buradan başlayan ayetler. Bunlar bir Kur'an.
Bir şey söyledin o Hira Dağı'nda yani Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda iken Resulullah'a bu şey yapıldı. Allah-u Teala bunu da bize anlatıyor. Bakın mesela Necim suresinin ayetlerini ben size şöyle okuyayım. Sırf meal olarak okuyacağım birinci ayetten itibaren. Ortaya çıktığında o yıldıza yemin olsun. Bu tabii kutup yıldızıdır. Son derece önemli. Ona hiç girmiyorum. Arkadaşınız doğru yoldan sapmadı. Yani şimdi ilk vahiyler geliyor. Ayetler gidip insanlarla temas ediyor. Bu kafayı yedi galiba ya. Bu nasıl? Nereden çıktı bu sözler? Hiç daha önce bundan böyle bir şey duymuyorduk. Doğru yoldan sapmadı. Yanlış kurgulara da kapılmadı. Kendi kendine bir takım kurgular da oluşturmuyor. O kendi arzusuna göre konuşmuyor. İşte ilk gelen ayetlerle ilgili bunlar. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Konuştuğu şey Kur'an'dan kendisine yapılan vahiyden ibarettir. Yani kendisine yapılan vahiy. Peki, onu ona pek güçlü Cebrail öğretti. Cebrail onun başında vahyederken bir de ona öğretiyor da. Bak bu böyle, şu şöyle, şu şöyle diye öğretiyor. Heybetli olan gerçek görüntüsüyle doğruldu. Cebrail'in gelişi Hira Dağı'nda gerçek görüntüsüyle doğruldu. O sırada o en yüksek ufuktaydı. Hacca ya da umreye gittiğiniz zaman lütfen bakın. Mekke'de en yüksek ufuk Hira Mağarası'nın olduğu yer. Yani Nur Dağı'dır. Hatta şimdi internetten de bakarsanız Mekke çevresindeki en yüksek dağ hangisidir diye bakarsanız Nur Dağı olduğunu görürsünüz. Yani şu anda Kabe'nin etrafı binalarla dolu. Eskiden o dağın tepesine çıktığımız zaman Kabe sanki böyle ayağımızın altında gibi çok yakın olurdu. Hemen görürdük Kabe'yi. Sonra yaklaştı ve aşağıya süzüldü. Cebrail Aleyhisselam geldi, aşağı süzüldü. İki zira, yaklaşık bir kol mesafesi kadar, hatta daha da yaklaştı. Sonra o vahyedeceği şeyi Allah'ın kuluna vahyetti. Gördüğü şeyi gönlü yalanlamadı. Şimdi siz Muhammed'in gözüyle gördüğü şey üzerinde onunla tartışıyor musunuz? Bakın Allah-u Teala bu ayetlerin nerede indiğinde, nasıl indiğinde anlatıyor. Dolayısıyla işte şeyde, yani bu Hira Dağı kelimesini kullandın da, yani bunu da Cenab-ı Hak anlatıyor ama şimdi bu tür şeylerde, meallerde falan okursanız, en yüksek ufukta falan, yani bu şeyler, irtibatlar kurulmuyor. Yani o Kur'an kavramı Müslümanlar tarafından unutulduğu için bu şeyler, ayetleri birlikte değerlendirme zorunluluğu diye bir şey bugün bilinmiyor. Yok.
Ama evet. Sahabe döneminde böyle değildi. Mesela tabii şeyde işte, rivayetlerde herhangi bir konuyla alakalı ayet kümeleri indiğinde Kur'an indi deniliyordu. Kur'an indi. Mesela kıble ile alakalı bu tür rivayetler bizim hadis kaynaklarında çoktur. O hani işte Kur'an'daki Bakara suresinde anlatılıyor. Kıble ile ilgili bir sürü şeyler. En nihayetinde artık Mescid-i Haram'a dönün ayetleri indiğinde sahabe birbirine bunu şöyle haber veriyor hadis kaynaklarında. Bugün Kur'an indi. Neyle ilgili? Kıble ile alakalı bugün Kur'an indi diyorlar. Ne demek bu? Bu konuyu düzenleyen ayet kümeleri indi. Ya o, bu kullanım o dönemde vardı. Hatta bu kullanım ehli kitapta da var galiba hocam. Çünkü şey mesela fe in kunte fi şekkin mimma enzelna ileyke feselillezine yakraunel kitabe min kablik diyor. Yakraunel kitabe min kablik.
Zaten şimdi hikmet ehli kitapta da var. Yakraunel kitabe min kablik. Daha önce bu ayetleri birleştirerek okuyanlara sor. Evet. Yani hikmet bir ilmini bilen ehli kitaba sor. Yani bu hikmet biliyorsun Ali İmran suresi 81. ayette çok net bir şekilde bütün nebilere veriliyor. İsa aleyhisselam'a da hikmeti Allah-u Teala öğrettiğine dair ayetler var. Musa aleyhisselam'da bütün nebileri Allah-u Teala hikmeti veriyor, öğretiyor. Hikmet işte Allah'ın kitabını anlama metodu. Adem aleyhisselam'dan Muhammed aleyhisselam'a kadar herkesin bildiği bir şeydir bu. Evet.
Bu tabii kolay bir şey değil. Yani niçin kolay bir şey değil? Belki biraz sonra değineceğiz. Muhammed aleyhisselam Mekke'de bir başlatıyor bu okuma işini. Medine'de devam ediyor. Belki ölene kadar bu iş devam ediyor. Bu okuma işi zor bir iş.
Kıraat işi de daha güzel.
Kıraat işi. Yani
okuma çünkü yanlış anlaşılıyor.
Herhangi bir konuyla alakalı ayetleri bir araya getirmek, oradan hüküm çıkartma meselesi zor bir iş olduğu için ve hani hocam biraz önce şey demişti dersin başında, şeytan doğru yolun ortasında oturur. Bu sebeple de Allah-u Teala vahiy sürecinde bütün tedbirlerini almıştır. Bizden de bu tedbirleri almamızı istiyor. Şimdi bir insanın dünyada yapabileceği en kutlu, en güzel şey nedir? Allah'ın kitabını okuma, ondan hüküm çıkartma arayışı, gayreti.
Ekip çalışması.
Zaten Fussilet suresinde bu kitabın Arapça Kur'anlar şeklinde indirildiğini, tafsir edildiğini, bunun da bilenler topluluğu için böyle yapıldığını söylüyor. Yani bir ekip gerektiğini gösteriyor. Ama bu çok riskli bir şey. Niye riskli bir şey? Yani şeytan için dünyadaki en büyük tehdit Allah'ın kitabını okuma, anlama, hüküm çıkartma ve bunu uygulamayı kafasına koymuş insanlardır. Bu topluluklar şeytanın birinci hedefindedirler. Bu çok, yani en büyük risk faktörü şeytan için Allah'ın kitabıyla samimi bir şekilde ilişki içerisine giren ve Allah'ın kitabını insanlığa anlatma görevini kendine şey yapan kişiler. Bu sebeple Allah-u Teala diyor ki Nahl suresinde 98. ayette فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Sen Kur'an kıraati yapacağın zaman, ne demek Kur'an kıraati yapacağın zaman? Konuyla ilgili anlam kümesini tespit etmek için bir oturum yapacaksın. Belki bu saatler, günler, haftalar sürecek.
Yıllar sürecek.
Bazen bir kelimenin anlamını doğru bulmak için yıllarca çalıştığımız oluyor.
Ve sen bil ki bu masaya, böyle bir masaya oturduğunda şeytanın birinci hedefisin. Niye? Çünkü Allah-u Teala böyle bir iş yapan kişi için ne diyor? Festa'iz billahi mineşşeytanirracim. O taşlanan, kovulan şeytandan Allah'a sığın. Nasıl sığınacağız? Evzu besmeleyi çekelim, tamam başlayalım mı? Hayır. Her an zihnimizde şu olması lazım. Ya şeytan içimize bir şeyler atıyor olabilir. Şu an Allah'ın kitabını anlayalım derken farkında olmadan sapıtıyor olabiliriz. Yanlış şeyler düşünüyor olabiliriz. Bunu nereden biliyoruz? Hac suresinde Allah-u Teala ve me ersennâ min kablike min rasûlin velâ nebiyyin illâ izâ temennâ elka şeytanu fî ümniyyeti diyor. Yani en yüksek perdeden anlatıyor. Nebi ve rasulleri koyuyor ortaya. Hiçbir nebi ve rasul olmasın ki iyi bir işe niyetlenecek. Bunların iyi işi nedir? Allah'ın kitabını ya tebliğdir ya oradaki anlam kümelerini çıkartma, hikmete ulaşma gayretidir. Hiçbir Resul ve Nebi olmasın ki böyle bir işe girsin de şeytan o işe müdahil olmak istemesin. Hatta oluyor, atıyor bir şeyler ama Allah-u Teala ne yapıyor? Onu şey yapıyor, yok ediyor. Dolayısıyla bu kitabı okumak, bu kitaptaki anlam kümelerini çıkartmaya çalışmak riskli bir iştir. Bu konuda işte insan sürekli zihninde şeytanın tehlikesini sürekli canlı tutmalı ve bunu nasıl yapacak? Bunu yine Allah'ın kitabına sürekli test ederek, o sağlamasını Allah'ın kitabıyla yaparak acaba yanlış mı yaptık, doğru mu yapıyoruz diye bu şekilde yapacak. Nitekim Muhammed Aleyhisselam'a daha Kur'an'ın ilk indirildiği günden itibaren Rabbimiz Müzzemmil suresinin ilk ayetlerinde ne diyor? Gecenin belli saatlerinde kalk ve Kur'an'ı tertil et. Verattilil Kur'an'ı tertile. Niye? Çünkü başka türlü nasıl olacak, nasıl anlaşılacak, hayata nasıl yansıyacak Kur'an-ı Kerim? Ve biz o sureyi baştan sona okuduğumuzda yıllarca Muhammed Aleyhisselam onu etrafındaki insanlarla yaptığını görüyoruz. Yani Kur'an okumaları yaptığını görüyoruz Müzzemmil suresinin başında ve son ayetinde.
İşte bu son ayetinde Allah-u Teala bu surenin son ayeti Medine'de inmiştir. Zaten ayet okuduğunuz zaman bunu net bir şekilde anlıyorsunuz. Bak Allah diyor ki Muhammed Aleyhisselam kalkıyor. Gece. O birbiriyle bağlantılı olan ayetleri bir araya getiriyor ve onu anlamaya çalışıyorlar. Oradan bir hüküm çıkarmaya, Allah-u Teala'nın yaptığı açıklamalara ulaşmaya çalışıyorlar. Şimdi bu Müzzemmil suresi 20. ayette de diyor ki senin Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisi, yarısı ya da üçte birisinde kalkıyorsun. Peki, yani yatağından kalkıyorsun. Seninle birlikte bir grup da var. Sadece sen teki başına değilsin. Onlardan bir grup da seninle birlikte kalkıyor. Ondan sonra gece ile gündüzün ölçüsünü belirleyen Allah'tır. Allah çok iyi biliyor ki sizin artık buna gücünüz yetmeyecek. Mekke'de rahattınız. Ne demek rahat? Yani bir devlet sorumluluğunuz yok, bir savaş yok, yani herkes sizi şey yaptığı için, engellediği için vaktiniz çok. Kalkıp şey yapabilirsiniz. Ama artık diyor, Allah biliyor ki artık buna gücünüz yetmez. Allah sizin yüzünüze baktı. O zaman ne zaman mümkün olursa o zaman Kur'an ayetlerini birlikte okuyun. Mesela fekra'u ma teyessere minel Kur'an. Arap dillerini bilen arkadaşlarımız için söyle. Fekra'u mit müddete teyessüri kıraetihi yani. Bu may mastareyi tevkiyetiyedir. Çünkü gece kalkıyoruz. O zaman ma teyessüre mecburen o anlamda olacak. Ne zaman mümkün olursa o zaman okuyun artık. Gece kalkmanız gerekmez. Neden? Devamında söylüyor. İşte şeydir. Allah çok iyi biliyor ki içinizde hastalar olacak. Ondan sonra bir kısmınız yola çıkacak ticaret için, alışveriş için, bir kar elde etmek için. Bir kısmınız savaşacaksınız artık yani şeyin hakimi oldunuz yani o bölgenin. O zaman ondan ne kadar, ne vakit o kıraatte bulunmanız mümkünse o vakit yapın. Gece olursa gece, gündüz olursa gündüz. Zaten Allah-u Teala şeyde de, bu Ahzab suresinde de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerine ne diyor? Size okunan hikmetleri hatırlayın diyor. Yani Kendi evlerinizde okunan, yani sadece iblisinde değil, eşlerinin evlerinde. Çünkü Muhammed Aleyhisselam demek ki gece de o zaman bu işi yapıyormuş Mekke'de, ama ne zaman müsait olursa o zaman yap. Ama gündüz de yapıyor, hangi zaman müsaitse o zaman yap diyor. İşte bütün bu ayetlere yanlış anlam verilerek, işte fakr-ı mâtiyesilemin neyse, işte kıraatte bulun, namazda falan derler. Bunların namazıyla alakası yok. Müzzemmil suresinin baştaki ayetleri de maalesef namazla ilgilendirilir, hiç alakası yok. Namaz hemen bu ayetin sonunda geliyor. Namazınızı dosdoğru kılın, zekatınızı verin, Allah'a güzel bir ödünç verin diyor. Neyse, yani şimdi sonuç olarak ne oluyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminlere de Mekke'de başlıyor, her gece şeyi yapıyor, bu ayetler kümesini bir araya getirip onlardan sonuçlar üretme ilmini öğretiyor. Çünkü Allahü Teala zaten Bakara suresinde de biliyor, yuallimuhumul kitabe vel hikmet evet, diyor. Evet. Muhammed aleyhisselam onlara kitabı, ayetleri
ve hikmeti.
Hikmet ayetler arasındaki bağ ve ondan Allahü Teala'nın yapmış olduğu açıklamalara ulaşma metodu onu öğretiyordu. İşte bu Müzzemmil suresi de bize onu anlatıyor.
Evet, doğru.
Bu kadar mı? Evet. Peki. Yalnız bir şey eksik kaldı, onu da şey yap da, yani kara kelimesinin anlamını toplamak anlamında olduğunun Kur'an'dan bir delili vardı.
Evet hocam, doğru.
Onu da söyle, ondan sonra şey yapalım.
Gerçekten de öyle. Yani Kur'an-ı Kerim, hani hep diyoruz ya, sözlüktür bizim için. Bir kelimenin anlamını en temiz veren yer Kur'an-ı Kerim'dir. Mesela İsra suresinin 78. ayetini ben size okuyayım. Akimus salate, o namazı tam kıl. Lidlûkü şemsi ilâ gâsakı leyli. Güneşin işte batıya yönelmesinden gecenin belki kararmasına kadar belli bölgelerde, diğer yerlerde işte soğumasına kadar. Yani zifiri karanlığın başladığı ana kadar diyelim. Başka? Ve Kur'anel fecr. Fecrin Kur'an'ında da o namazı kıl. Fecrin Kur'an'ı ne demek? Fecrin Kur'an'ı.
Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyad minel haytil esved minel fecr. İşte orada benzer el fecr kelimesi de zaten.
Aynısı.
Kur'an el fecr dediği için de el fecr de geçiyor. İşte bu benzerlikten hareket ederek ne olmuş? Size göre net bir şekilde ortaya çıktığı zaman o siyah çizgi beyaz çizgiden ayrılması. Bir de o vakitte kıl. O vakitte kılınan namaz hangisidir?
Sabah
namazı. İnne Kur'an el fecr, fecirdeki o ışıkların üst üste birikimi,
yani toplanması
bir birikme, toplanma aynı manaya, evet. Toplanması üst üste, yani bir çizgi halinde, alttaki en altta siyah, onun üstünde beyaz, böyle birikimi nedir? Tane meşhud da gözle görülür. Hatta yetebe gene lekumle meşhud da arasında da bir bağ var. Ama burada verilen yanlış manalarla
evet, yani
vakit geçirmeye gerek yok.
Kur'an kelimesine maalesef bu anlam verilmediği için bu defa onu işte sabah namazında Kur'an okuma. Ya sabah namazında Kur'an okuma ne demek? Öğle namazında Kur'an okumuyor musun? Akşam namazında Kur'an okumuyor musun? Sabah namazında Kur'an okuma ne demek?
Şahitledir, melekler görüyormuş. Evet, ya melekler 24 saat bizimle beraber. Evet. Yani onun dışında yanımızdan mı ayrılıyor? Evet.
Dolayısıyla burada yine toplanma anlamını veriyor. Zaten teknik anlamda da Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin toplanması, ayetlerin bir araya gelip anlam kümesi oluşturması anlamına geliyor.
Evet, işte bugünkü dersin de sonuna geldik. Allahü Teala kitabını kendi muradına uygun olarak anlamayı, kitapta yazmış olduğu, kitabına koyduğu açıklamalara onun emrettiği şekilde ulaşmayı ve bu dini doğru bir şekilde yaşayarak tüm insanlığa en doğru şekilde ulaştırmayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.